الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İki hafta kadınların boşama hakkıyla ilgili olarak ders yaptık. Geçen hafta bitirmeyi bekliyorduk ama bitmedi. Bu hafta da kalan kısmını anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada biliyorsunuz geçen Perşembe ve Cuma günleri Almanya'daydım. Cumartesi ve Pazar günleri de Avusturya'da, Viyana'da bulundum. Orada her iki ülkede de konferanslar verdim ve sohbetlerde bulundum. Dünya eskisi gibi değil biliyorsunuz. Bir de İslam dünyanın gündemine her geçen gün daha fazla oturmaya başlıyor. Bundan dolayı hedef kitle durumunda olan gayrimüslimler haklı olarak bir kısım konularda Müslümanlara yükleniyorlar. İşte onların bir tanesi, siz çocukları evlendiriyorsunuz, hatta kız çocuğunun buluğa ermeden gerdeğe bile gireceğini söylüyorsunuz diyerek mezheplerden, tefsirlerden deliller getirmiştir. Benzer şey işte bu konularla da ilgili, kadının boşama hakkı da aynı şekilde biliyorsunuz ittifakla elinden alınmış, yerine hul'u ya da muhala'a denen bir şey verilmiş. Yani iftida ile talak arası bir hak demeyelim de bir şey verilmiş. Yine yetki kocanın elinde bırakılıyor. Yani muhalaa ya da hul denen şeyde kocasından ayrılmak isteyen kadın kocasına mal veriyor. Eğer koca kabul ederse ayrılabiliyor. Oradan bir doğru bildiğimiz yanlışları kitabını da getireceğim. Servet Hoca'ya ver, o şeyleri bulur. Yani Velayet'te bir şey, İbn Teymiye'nin bir şeyi vardı biliyorsun. Şimdi deniyor ki kadının boşama hakkı var. Kocasından ayrılmak istiyorsa kocasına mal verir. Mal verir derken de aldığıyla sınırlı değil. Yani kocasının kendisine verdiği mehirle sınırlı değil. Yok, o velayet değil, İbn Teymiye'den, velayetin altında. Kadın kocasına ayrılmak isteyen kadın kocasına mal verir de koca kabul etmezse yine boşanmaz. Yani o muhala denen usulle boşanma gerçekleşmiyor. Yani son söz kocaya verilmiş. Halbuki ayet-i kerimede son söz kadına verilmiştir. Yani bir heyete gidiyor. Heyet kadını haklı buluyor. Kadının haklı bulunması da onun bir takım oyunlarla sömürülmesini engellemek için. Onunla ilgili ayetleri de okumuştuk daha önceki sohbetlerimizde. Konuyla ilgili ilk sohbette okumuştuk. Nisa suresinin 19. ayetini okumuştuk. Son sözü koca söyleyecek. Son sözü koca söyleyeceği için burada kadın tamamen etkisizleştiriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği boşanma hakkı elinden alınıyor. Yerine muhul ya da muhala denen bir şey konuyor. O da kadının aleyhine bir duruma getiriliyor. Çünkü son söz kocanın. Şimdi İslam aleminde aklı başında ulemadan bir tanesi İbn Teymiye'dir. Erkeğin boşama hakkı konusunda İbn Teymiye tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygun bir sistemi kitabına koymuştur. İbn Teymiye'nin bu konularla ilgili çalışmaları son derece azdır. Yani bizim yaptığımız çalışmalarla İbn Teymiye'nin çalışmalarını karşılaştırırsanız yani %1'i bulmaz bizim çalışmalarımız onu kıyasladığınız zaman. Ama ona rağmen çok büyük tepki toplamıştır. Hala biliyorsunuz onun aleyhinde atıp tutanlar vardır. Şimdi ben bu kitaba İbn Teymiye'den örnek koydum. Onun sebebi şu, bazıları bize İbn Teymiyeci diyor. İşte bazıları Selefi diyor, bazıları Vehhabi diyor, bazıları ne? Şimdi ama hiç kimse bir noktada duramıyor. Halbuki biz Müslümanız. Onların hiçbiri, yani biz sadece Müslümanız. Şimdi şuraya bakın. İbn Teymiye'nin Mecmu'ul Fetava diye verdiği fetvaların bir arada basıldığı kitap vardır. O kitabın 32. cildinin 306-307. Sayfasında bir nakil yapacağımız. Muhala, kadının kendini kocasından kurtarmasıdır. Bu cümle doğru. Tıpkı esirin kendini esaretten kurtarmasına benzer. Bu yanlış. Çünkü fıkıhta evlenme tamamen esirin esir pazarında satılmasına benzetilmiştir. Hanefi mezhebi hariç, yani diğer üç mezhepte. Bu üç talaktan sayılmaz diyor. Bu kısım doğru. Dört mezhebin imamlarına ve cumhura göre, gerçi üç talaktan sayılmaz İbn Teymiye'nin kendi görüşüdür. Bu görüşte olan diğer imamlardan da var. Dört mezhebin imamlarına, esas dikkatini çekmek istediğim kısım burası. Dört mezhebin imamlarına ve cumhura göre esir için fidye vermekte olduğu gibi bu işlemi kadının dışında bir başkası yapabilir. Yani bir esir var. Onu esirlikten kurtarmak istiyorsunuz. Onu elinde bulunduran kişiye bir fidye verilmesi lazım. Bunun için esire sormaya gerek yok. O zaten kurtulduğu zaman bayram edecek. Hiç esire sormadan, bu esirin fidyesi ne kadar kardeşim? 500 altın al, serbest bırak. Tamam aldım, serbest bıraktım. Esir bir de duyuyor ki, ben serbest kalmışım, tabii dünyalar onun oluyor. Şimdi kadını esire benzettikleri için bundan sonrasına dikkat edin. Dört mezhebin imamlarına ve cumhura göre esir için fidye vermekte olduğu gibi bu işlemi kadının dışında bir başkası yapabilir. Yabancı bir kişi, kadının onayını almasına lüzum yok. Kadının haberi olması da gerekmiyor bu işte. Kocasından ayrılma gibi çok ciddi bir olay var ama kadının haberi olmayabiliyor. Bu dört mezhebin imamlarına göre olan bir husus. Yabancı bir kişi köleyi azat etmesi için kölenin sahibine onun bedelini verebilir. Bu sebeple kişinin maksadı, kişinin niyeti sadece, kadın niyet mühim değil. Esir için fidye öder gibi kadını kocasının boyunduruğundan kurtarmaksa, ki niyetini kim bilir, Allah'tan başka kimse bilemez, ödeme yaparken bunu şart koşmalıdır. Yani adama veriyor, diyor ki bak sana bir şey yapıyorum, kadının eşini kul etmen şartıyla sana para veriyorum. Çünkü muhalâ bedeli kadının kocasına köle olmaktan, kadını kocasına köle olmaktan kurtarmak ve onun kadın üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmak için verilir. Şimdi mantığa bakın. Kadın son derece etkisiz, kocasının yanında köle. Sistem bu. Peki verdik, birisi verdi. Kadın hiç haberi yok. Akşam kocasını evde beklerken, belki seneyi devriyeyi kutlayacak, yemekler hazırlamış, milleti davet etmiş. Bir de duyuyor ki ben kocam beni hul etmiş. O an nikah tamamen bitmiş oluyor. Ha, haberi yok, geçerli. Peki kadın hul ile kocasının hakimiyetinden kurtuldu. Hürriyetini eline aldı mı? Hayır diyor. Bak ne diyor şimdi. Diyor ki bu kadını kocasının boyunduruğundan kurtarmak içindir. Yoksa bu kadının kendi üzerindeki hakimiyeti kendi eline alması için değildir. Şimdi geçen hafta, evvelki hafta Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette Müslüman kadına, gayrimüslim kadına verilmiş olan müthiş hakkı gördük değil mi? Böyle onun karşısında kimse ağzını açıp konuşamaz. Peki bütün dünyada yayılma sürecine girmiş olan bir İslam var. Ve bugün İslam dendiği zaman bunlar anlaşılıyor. Yani bugün herhangi bir kişinin karşısına bu İbn Teymiye'nin görüşü olarak çıkarırsanız selefilerin dışındakiler bunu reddederler. Ama dört mezhebin görüşü olduğu için başkasının da reddetme imkanı yok. Şimdi eğer siz Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Yani hakikaten çok oralara gittim, dolaştım. Her noktasında Allah'a şükrettim. Batı'da herhangi bir probleme çözüm bulunmuşsa kaynağı Süleymaniye Vakfı. Çok şükür. Başka bir kaynaktan çözüm ben duymadım. Türkiye'de de öyle. Şimdi bunlar, bu çalışmalar olmasa siz İslam'ı Allah'ın dini olarak insanlara anlatıyorsunuz. Karşınızda sizin gayrimüslim dediğiniz kişiler de Allah'a inanıyor. Hiç şüphe yok. Şimdi size diyecek ki ya Allah, erkeklerin Allah'ı da kadınların Allah'ı değil mi diyecek. Ne cevap vereceksin? Siz bununla, hani her defasında size soruyorum. Siz gayrimüslim olsanız böyle bir dine inanır mısınız? Hiç aklınızın köşesinden geçirir misiniz inanmayı? Bu muhteşem din ne hale getirilmiş görüyor musunuz? Bu sebeple mesela işte Almanya'daki ilk toplantı, Düsseldorf yakınında bir yer, oranın ismi aklımda kalmadı. Buradan, buranın iki katından hatta üç katı kadar büyüklükte bir yer. Bayağı büyük bir yer. Tamamen doldu. Gelenler çok değişik yerlerden gelmişler. Yani o yerden gelen belki çok az. 500 kilometre uzaktan, 300 kilometre, 100 kilometre hep uzaklardan gelmişler. Ve o benim görüştüklerimden her birisi meseleyi öyle bir içselleştirmiş ki, hani orada onlar bu gayrimüslimlerle sürekli karşı karşıya kalıyorlar ya, hamdolsun cevabı da buralarda buluyorlar. Bu çalışmaları öyle bir ezberlemişler ki, bazıları bunun daha ilerisine geçmiş. Kafasını çok zeki, çok kabiliyetli insanlar var. Bazıları araştırmayı daha da ileri götürmüşler. Gerçekten son derece mutlu edici bir durum. Çok şükürler olsun. Tabii benzer manzarayı da Avusturya'da da, yani Viyana'da da gördük. Şimdi dolayısıyla bugün dünyanın gündeminde ciddi ciddi İslam konuşuluyor. Ama o insanlar, yani hedef kitle olan gayrimüslimler, Müslümanların karşısına bunları çıkarıyorlar. Ya siz buna Müslümanlık diyorsunuz, siz böyle mi yapıyorsunuz deyince bizimkiler de apışıp kalıyor. Mesela bizim bir arkadaşımız, Almanya'da bu organizasyonlar yapan Mehmet Evli ve Ecevit diye çok gayret gösteren arkadaşlarımız var. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Avusturya'da da yine Çetin Bey var. Çok ve arkadaşlar, onlar da çok ciddi gayret göstermişler. Allah razı olsun hepsinden de. Şimdi Ecevit diyor ki, bir toplantıya çağrıldım diyor. Çocukların evlendirilmesiyle ilgili bana sorular. Soru yağmuruna tutmuşlar. O da burada öğrendiklerini anlatmış. Bir yerde tıkanmış kalmış. Oraya kadar tamam, hiç problem yok. O da şu. Talak suresinin, hani iki hafta önce burada ben size anlatmıştım. Talak suresinin 4. ayeti delil gösterilerek küçük kız çocuklarının evlendirilebileceği ve bülüğa ermeden onunla ilişkiye girilebileceği söyleniyor. Ayet delil getiriliyor. Delil getirilmesi için ayetin anlamı çarpıtılıyor. Ayetin anlamı çarpıtılınca çok daha farklı şeyler çıkıyor. 4. ayetinde vella ilem yahidne deniyor. Henüz haiz görmeyen kadınlar şeklinde tercüme ediliyor. Yani adet iddet bekleme işi, adet gören kadın için 3 kere temizleme, adet görüp temizlenme, bu Bakara 228'de bildiriliyor. Talak 4'te adetten kesilmiş kadınlarla düzenli adet görmeyen kadınlar 3 ay, hamilelerde doğuma kadar deniyor. Şimdi düzenli adet görmeyen kadınlar, hepiniz bilirsiniz, bazen olur kadınlarda bir psikolojik durum olabilir, değişik durumlar, şu olur, bu olur, bazen 2 ay, bazen 3 ay, bazen 5 ay, bazen 2 sene, bazen daha fazla süre uzar. İşte bu durumdaki kadınlar da 3 ay iddet bekleyecek. Ayet bunu söylüyor. Şimdi kız çocuklarını evlendirip, affedersiniz, onlarla ilişkiye girebilmek için ayetin manası çarptırılmış. Henüz adet görmeyen diye anlam verilmiş ki, Arapça bakımından bu anlamı oraya verme imkan ve ihtimali yok. Ama bütün müfessirler bunda ittifak halindeler. Bütün mezhepler istisnasız ittifak halindeler. Böyle olunca küçük kız çocukların evlendirilmesi, şimdi Ecevit diyor ki, karşıma getirdiler tefsirlerden, referans verdiler işte, Taberi gibi, daha diğerleri gibi, mezheplerden verdiler. Ben her şeyi biliyordum ama Talak suresinin 4. ayetini bilmiyordum. İlk defa duydum oradan. Cevap veremedim dedi. Şimdi buradan bu çocukların evlendirilmesine delil alırken, öte yandan da ayetin asıl hükme bağladığı konuyu yine kadına işkence haline getiriyorlar. 3 kere adet görüp temizlenecek. Diyorlar ki, kadın buluğa erdikten sonra eğer kocası onu boşamış, ondan sonra adeti uzuyorsa, 10 senede bir adet görürse 30 sene sürecek. Evet, aynen var. Aynen var. Hatta diyorlar, uzamış, çok uzamışsa, onun yaşıtları menopoz dönemine girdikten sonra 3 ay iddet bekleyecek diyor. Diyelim 15 yaşında boşanmış eşinden olabilir. Çünkü o buluğa erdikten sonra evlenebiliyor. Böyle bir rahatsızlığı oluşmuş. Arkadaşları 50 yaşına varıncaya kadar iddet bekleyecek, evlenemeyecek boşandığı kocadan. Ondan sonra 3 ay daha bekleyecek, ondan sonra gencecik bir kız olarak evlenecek tabii. 50 küsur yaşına canım, ne fazla bir şey yok. Şimdi burada bu şekilde zulüm, orada öbür şekilde zulüm.
O yaştaki kız çocuğuna Nisa denir mi?
İşte haklısınız canım ben.
Ya bu da basit bir hata nasıl yapılır?
İşte çok haklısınız da yapmışlar. İttifakla yapmıştır. İstisnası yok. Şimdi dedim ki ya sen bizim sitede Fatih Orum'un bir makalesi var, onu şey yapmadın mı daha? Birinci sayfada çocukların evlendirilmesi. Tabii çok yoğunluktan dolayı bu organizasyonla ilgili çalışırken oraya bakmamış. Yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Dünyaya İslam'ın açıldığı bu günlerde şurada yapılan çalışmaların ne kadar büyük önem taşıdığını öğrenmek isterseniz birazcık çıkın, dünyanın değişik bölgelerinde dolaşın. Orada göreceksiniz. İnsanların yapılan tenkitlere cevap vermek için beslendikleri başka kaynak yok, şu anda yok. Ama Cenab-ı Hakk'a çok dua ediyorum, inşallah bizim gibi yüzlerce vakıf kurulur da bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılır. O çok çalışmalar bizim de göremediğimiz hatalarımızın tespitine yarar. Şimdi sadece siz olduğunuz zaman kendi hatanızı görmeniz mümkün değil ki, birisi gösterecek. Yani şimdi biz bu evin içerisinde dururken dışarıda neler olduğunu görebilir miyiz? Bir başkası gösterecek yani. Siz yürürken yakanızda, çok affedersiniz, bir kuş pislemiş olur, hiç bilemezsiniz ki. Yanınızda bir çocuk gösterebilir. Onun için sizin dışınızdan birileri olmalı, tenkit etmeli. Biz bunu çok istiyoruz, inşallah oluşur. Tenkit ettiğini zanneden bazıları var, sırf hakaret ediyorlar. Zannediyorlar ki tenkittir hakaret. Evet, şimdi dersimize devam ediyoruz. Tabi burada o kadar çok yanlışlar var ki, şimdi anlata anlata bitiremiyoruz. Yani her derste siz gayet yakından biliyorsunuz. Ya yani her derste bu kadar büyük yanlış çıkar mı kardeşim ya? Ya ama çıkıyor. İnanın ki bu yanlışlardan dolayı asla asla mutlu olmuyorum, rahatsız oluyorum. Olmamasını istiyorum. Ya ama çıkınca da söyleyeceğiz mecburen. Herhalde birileri bizden küsecek diye susacak halimiz yok ya. Şimdi bugün de birkaç tane daha yanlışlar söyleyeceğiz inşallah. Geçen hafta şu ayeti okumuştuk. Yine bir bütünlük sağlansın diye okuyayım. Esas kaldığımız yere devam edeceğiz. Bakara 229. اَتْتَلَاكُ مَرَّتًا Talak, o talak iki kerredir. Talak suresinde anlatılan şekilde talak. فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ Her ikisinden sonra ya güzellikte tutmak ya da güzellikte ayırmak söz konusudur. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Kadınlara verdiklerinizden, yani boşadığınız kadınlara verdiklerinizden hiçbir şey almanız size helal olmaz. Hatta boşayın boşamayın fark etmez. Yani insan evli olduğu süre içinde de eşine verdiği mehiri, hediyeleri, herhangi bir şeyi geri alma hakkına sahip değildir. Eşi kendi arzusuyla verirse başka. Bazı yerlerde vardır. Evlenir. Ben duymuştum, çocukluğumda duymuşumdur da ondan sonra hatırlamıyorum da. Evlenir, takılar falan takılır. Evlendikten sonra kocası, karısının elindeki altınları, takıları, şunları bunları alır. Babanın evinden mi getirdin der. Ondan sonra gider bir şeyler alır. Ve ondan da hiçbirisi kârlı çıkmaz. Onlar da gider yani o arada. Çünkü haramın binası olmaz. Yani bir erkek boşasın, boşamış olsun olmasın, eşine verdiği hiçbir şeyi geri alma hakkına sahip değildir. Tabii kadın kendi rızasıyla verirse o da şeyin Nisa suresinin 3. 4. ayetinde ve atun nisa asadukatin nihle fe in tibne lekum an şey'in minhu nefsen fekuluhani emriya. Yani kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin ama kendi arzularıyla hiçbir etki altında kalmadan size verirlerse o zaman da afiyette yiyebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Ama hiçbir etki altında kalmaması lazım. Psikolojik baskı şu bu falan olmaması lazım. Evet. Şimdi Allah-u Teala burada böyle diyor. Yani boşasa da bir şey alamaz, boşamasa da bir şey alamaz eşine verdiğinden. İlla en yahafa en la yuqima hududallah. Ama Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından korkarlarsa o başka. Tabii erkek korkarsa boşayacak, hiçbir şey alamayacak. Kadın korkarsa, kadının boşanmasında geçen hafta evvelki hafta okumuştuk. Eşinden aldığının tamamını ya da bir kısmını geri vermek suretiyle bir heyetin kararıyla eşinden ayrılıyor. Ayrılma kararını kadın veriyor. Yani son karar kadına bırakılıyor. Çünkü فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ diyor ayet. Kadının iftidada bulunmasında ikisine de günah yoktur. İkisine de günah yoktur demek şu, erkek alamaz hükmü böyle bir durumda ortadan kalkar, alabilir. Ve kadının da ayrılma talebinde bulunması onun için günah değildir. İftedet fiilinin faili kadın olduğu için kadının tek taraflı kararıyla bu iş biter. Yani o heyet boşama kararını veremez. Son karar kadınındır. Heyet sadece kadına sen haklısın, ayrılabilirsindir. Ya da mahkeme. Şimdi görüyor musunuz yani insanın değerini? Şimdi İslam'la diğer sistemler arasındaki en temel fark, İslam çok güçlü insan yetiştirir. Öyle insan ki Allah'tan başka hiç kimseye kul olmayan insan. Zaten böyle bir insan hürriyetin doruk noktasındadır. Ve her yerde de kadın olsun, erkek olsun, onun onuru sonuna kadar korunur. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, tilke hududullah. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. فَلَا تَعَدَدُوهَا O sınırları aşmayın. Şimdi bu sınırlar duruyor mu? Yani Allah'ın kadına verdiği boşama hakkı, koyduğu sınırlar mezheplerde var mı? Hangisinde var? Hiçbirinde yok. Peki erkeğin boşama hakkıyla alakalı, onu da bundan önceki haftalarda okumuştuk. Bu sınırlar onunla da alakalı. Konuyla ilgili ilk derste Kur'an-ı Kerim'de 16 tane hududullah kelimesinin geçtiğini söylemiştik. Bunun tam 8 tanesi talak ve iftida ile alakalı. Yarısı Allah'ın koyduğu sınırlar. Dikkat ediyorsanız bakın bunların tamamı aşılmış. Bunları sokaktaki cahil cühele aşsa problem değil. Ama bunlar ilim diye aşılmış. Ya bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar İslam'ın hükmü budur diyerek bunlarla fetva veriyorlar. Sınırlar aşıldığı halde İslam'ın hükmü budur deniyor ve fetva veriliyor. Onun için size sık sık söylediğimiz bir söz var. Peygamberimiz ve sahabe döneminde İslam problem çözüyordu her tarafta. Şimdi de problem oluyor maalesef. Problem çözen İslam maalesef problem kaynağı haline getirilmiş. Öyledir yani sizin hani hastalandığınız zaman bir ilaç alır kullanırsınız, son derece fayda görürsünüz ve iyileşirsiniz. Ama o ilaçta küçük bir bozulma yapılsa, bir takım yapısında oynamalar yapılsa, ilaç ne hale dönür? Zehire dönüşür değil mi? tedavi eden şey bu defa hastalık yapan zehir konumuna gelmiş olur. İşte Allah'ın koyduğu sınırlar diyor, aşmayın deniyor ama aşılmış. Ben şahsen Allah-u Teala'nın sınır koyup da aşmayın dediği ama aşılmamış olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yani özellikle bakmıştım. Aşmayın dediği bütün sınırlar aşılmış. Hem de ilim adı altında aşılmış. Şimdi doğruları söylediğin zaman herkes hemen şunu... Gerçi son zamanlarda artık azaldı, çok ciddi manada azaldı. Çok şükürler olsun. İnsanlar bunları anlamaya başladılar yavaş yavaş. Şimdiye kadar bütün ulema yanlışta siz mi doğrusunuz deyip duruyorlar. Ya da az önceki buradaki arkadaşımızın dediği gibi çok haklı olarak ya bu kadar basit hata yapılır mı? Çok doğru. Mantık olarak düşünürsen asla yapılamaz. Ama yapmışlar. Yapmışlar, ittifakla yapmışlar. Yani bunun akılla, mantıkla izah edilmesi mümkün değil. Mümkün değil. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnerse onlar zalimlerdir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabahleyin erkenden evinden çıkarken karşısında bir kadını buluyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor Habibeyim, Sabit bin Kays'ın karısı. Hayırdır diyor. Ya Resulallah diyor, ben artık bundan sonra onunla birlikte olamayacağım diyor. Onun evveliyatı da var. Peygamberimiz daha öncesinde biliyor durumlarını. Sabit bin Kays'ın onu çok sevdiği ama kadının ondan nefret ettiği. İşte diyor ki ben dün diyor birkaç tane erkeğin yanında gördüm. En çelimsiz, en sevimsiz adam oydu diyor. Allah'tan korkmasam yanıma geldiği zaman yüzüne tüküreceğim diyor falan böyle. Bu derece nefret etmiş kadın. Ama adam da çok seviyor karısını. E şimdi bu iki taraflı olacak ki tek taraflı yürümez tabii. Diyor ki ya Resulallah ondan aldığım bahçe yanımda duruyor. İşte bazı rivayetlerde bir bahçede üste verebilirim diyor. Şimdi kadın biliyor. Yani haklarını, sorumluluklarını biliyor. Çünkü ayetler inmiş. Peygamberimizin sahabisi Kur'an'da olanı gayet iyi biliyor. Peygamberimiz onlara çok güzel öğretmiş. Peygamberimiz diyor ki fazlası dursun, o bahçe yeter. Arkasından kocası geliyor. Diyor ki Habibe seninle ilgili söyleyeceği her şeyi söyledi diyor. O da sesini çıkarmıyor. Tamam diyor, ver bahçeyi diyor. Veriyor. Git diyor babanın evine. Şimdi Habibe iddet bekliyor mu? Beklemedi bak. Şimdi mezhepler bu konuda ihtilaf ediyor. Bazıları iddet bekletiyor, bazıları bekletmiyor. Bazıları bunu talaktan sayıyor, bazıları saymıyor. Her şey karma karışık olmuş. Buraya gelmeden 15 dakika önce Almanya'dan oranın önde gelen böyle aklı başında kafası çalışan adamlardan birisi telefon açtı, konuştuk. Yani problemleri falan anlattı. Dedim ki ya yani bu sizin dediğiniz şeylerin hepsinin olması için en az 5-600 kişilik kadroyla çalışmamız lazım. İşte ancak bu kadar yapabiliyoruz. Her taraf nereye el atıyorsanız şey elinizde kalıyor. Şimdi Talak suresinden okurken kadının iddet beklemesi İddet beklemesinin sebebi o süre içerisinde kocasıyla aynı evin içerisinde kalsınlar. Çünkü kocası boşuyor talakta. Kadın ayrılma istemiyor. Orada kalsınlar. Araya aracılar girsin. Bunları barıştırsın. Belki yani la tedri leallallahi yuhtetu ba'de zelike emra diyor Cenab-ı Hak ayetin sonunda talak birinci ayet. Bilemezsin. Belki Allah bundan sonra bir çözüm ortaya çıkarır diyor. Yani o süre içerisinde 3 ayı kocasıyla aynı evin içerisinde geçiriyor. bir heyecanla, bir şunla bununla boşama falan olmuşsa, çok ciddi bir problem yoksa, onun halledilmesi, işin tatlıya bağlanması. Araya da tabii erkeğin ailesinden, kadının ailesinden hakemler girecek, tarafları dinleyecek, problemi çözmeye çalışacaklar. Daha önceki derslere gelmiş mi?
Hayır.
O zaman onları dinleyin. Yani şimdi sizin için tekrar ders yapamam yani. Evet. Şimdi kadın boşamak istediği zaman, yani kocasından ayrılmak istediği zaman bunu bir heyete götürüyor. O heyetin görevi yine hakemleri görevlendirmek, hakemlerin kadını da erkeği de ayrı ayrı dinlemesi, sonra heyetin bir sonuca varması. Bu da yine iddete benzer bir süre alacaktır. Dolayısıyla kadınla ilgili tamam sen ayrılabilirsin dedikten sonra kadın artık iddet beklemesine gerek olmadan doğru babasının evine gidiyor. Yeni birisiyle evlenmek isterse o zaman sadece hamile olmadığı anlaşılsın diye bir adet dönemi bekliyor. Yani bir temizlik dönemi bekliyor, tamam. O adet görüp temizlendiği zaman demek ki hamile değilmiş, evlenebilir. Şimdi ondan sonra yani böylece kadının boşanma hakkı bitmiş oluyor. Kısa bir özet yapayım kadının boşanmasıyla alakalı olarak. Yani bir kadın kocasından ayrılmak isterse ona sebep de sorulmaz. Neden sorulmaz? Çünkü öyle bir şey söyler ki kendini suçlu hale getirebilir. Mesela diyor ki zina ediyor. İspat dedin. Nasıl ispatlayacaksın? Sebep onun için sorulmaz yani. Şimdi bak bugün boşamada hakimi ikna etme diye bir asla kabul edilemez bir şey var, yöntem var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bunun dünya gündeminden bir an önce kaldırılması gerekir. Böyle bir yargılama olmaz. Ama şeyde sebep sorulmuyor. Mesela Hazreti Ömer'e geliyor bir kadın. Kocasıyla ilgili işte şöyle iyidir, böyle iyidir ama o yok mu o? Müslüman olduktan sonra nankör olmak istemem diyor. Şimdi Hazreti Ömer de olayın ciddiyetini kavramak için kadını bir samanlıkta yatırıyor. Bir deneme yapıyor. Sabahleyin kadına diyor ki nasıl geçti gecen? Vallahi diyor ben uzun yıllardır böyle tatlı bir gece geçirmedim diyor. Şimdi o zaman Hazreti Ömer diyor, tamam sen kocandan ayrılabilirsin diyor. Ona yetki veriyor. Yani kocandan niye ayrılıyorsun diye soru sorulmuyor. Çünkü burada şu var. Yani ayrılırken güzellikle ayrılın diyor ya ayet-i kerime. Şimdi burada bir söz söylersiniz. Yarın bir daha bir yüz yüze bakamazsınız. Aslında birbirinizle tekrar evlenmek isteseniz bile o söylenen sözler sebebiyle evlenemezsiniz. Evlenseniz bile bu sözler aklınıza geldi mi ailede huzursuzluk ortaya çıkar. Onun için ne erkeğe gerekçe sorulur boşanmada ne kadına gerekçe sorulur. Niçin denmez. Gerekçeyi bana söyle deme. Hakemlere söyleyebilirler. Hakemler arayı düzeltmek için gittiğinden dolayı o bir mahremiyet içerisinde olur. O dışarıya yansımaz. Evet. İşte böyle ayrılınca da ilerisinde yeniden evlenme kapıları açık. Kadın kocasından ayrıldığı zaman bu talaktan bunun sayısı yok. Erkek ayrıldığı zaman sayısı var. En fazla 3 kere ayrılabiliyor erkek. Artık 4.'sü yok. Dolayısıyla bir kadın kocasından ayrılmak istediği zaman olayı bir hakem heyetine getiriyor ya da mahkemeye getiriyor. Artık yetkili olan kim olursa olsun. Çünkü İslamiyet'teki sistem öyle bir şeydir ki her yerde, her şart altında uygulanır. Mahkemeye git, gün al, bilmem öyle bir şey yok. Mahkeme yoksa hakim, hemen iki dakikada olaya bakılır. İnsanlar sıkıntıya sokulmaz. Son derece kolay, son derece pratik, son derece faydalı şekilde problemler çözülür. Bu pratiklikten dolayı mesela Osmanlı'da yargı konusunda en küçük sıkıntı yaşanmamıştır 6,5 asır içerisinde. Yani bu açıdan gerçekten bütün dünyanın bizden öğrenmesi gereken çok şey var. Ama en başta Türkiye'nin öğrenmesi gereken çok şey var. Bugünkü Türkiye'nin. Hiç olmazsa şu atalarımızın ne yaptığına dönüp de insanlar bir bakabilse, şu yargıdaki bu tıkanıklığın iki dakikada nasıl çözüleceğini görebilirler. Evet, şimdi o heyet dinler kadını, hakemler görevlendirilir. Hakem, eğer tarafların barışmaya niyetleri varsa zaten barış sağlanır. Niyetleri yoksa da bir taraf istemiyorsa da gene olmaz. O zaman şey yapılır. Kadına denir ki tamam sen fidye vererek kendini kurtarabilirsin. O fidye dediği de kocasından evlenirken aldığıdır. Eğer kocayı haksız görürse o heyet, onun aldığının çok cüzi bir kısmını da verdirebilir. Mesela Hazreti Osman bir toka, bir tokayı ver tamam demiş, bir tokayla fidye yaptırmıştır. Çünkü ayetin yapısı öyle enteresan bir yapı ki, tabi Arapçadan kaynaklanıyor. Mimma ateytumuhunne diyor. Orada min kelimesi. Beyaniye de olabilir, bazıya da olabilir. Her ikisi için de mümkün. Bunu Arapça bilenler anladılar şimdi. Yani tamamı içinde anlaşılabilir, bir kısmı içinde anlaşılabilir. Ve kadın, son karar kadınındır. Yani son noktada kadın cayabilir, tamam devam ediyorum diyebilir. Caymayabilir de fidyeyi verir ve yani fidyeyi vermeden de ayrılma kararı olur. Tamam ben fidyeyi ödeyeceğim, borcu olur. O borcu kendi ödeyemezse, o Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınlara Müslümanların ödediği gibi Müslümanlar öder. Böyle bir durum yoksa zekattan ödenebilir, başka sadakalarla, yardımlarla ödenebilir. Çünkü İslam toplumu bu tür sosyal yardımların en üst noktada olduğu bir toplumdur. Böylece ayrılmış olurlar. Hatta ayrıldıktan sonra mesela ben şunu çok gördüm. Ben bazen geçim sıkıntısı içerisinde yani birbirleriyle anlaşamayan karı kocalara hep ayrılmayı tavsiye etmişimdir. Şundan dolayı ayrılınca birbirlerinin kıymetini bilmeye başlıyorlar. Çünkü ben bunu çok müşahede ettim. Tamam ayrılın, boşanın. Tabii birisi gelir. Hocam ne var? Ben karıyı boşarım. Boşa. Ya ama hocam işte boşa kardeşim. Ya ama boşa. Boşamak istemiyor ben de bana karşı nazlanacak. Kusura bakma, ben öyle naz dinleyecek halim yok. Yani ben boşamak istiyorum diyenlerden hiç kimseye boşama demedim. Çünkü boşamak isteyen bana sormaz ki. Şey yapıyor, hava atıyorlar yani. Bir şeyler yapıyorlar. Şimdi burada da psikolojik durumlar çok yüksek noktalarda oluyor. Ayrılın diyorsunuz. Ayrılın dediğince adam Allah Allah diyor falan. Bu defa bir daha düşünüyor ciddi ciddi. Ben şimdi seninle mi uğraşacağım kardeşim? Şimdi bazı şok tedaviler çok etkili oluyor. Doktorlar iyi bilir onu. Evet. Talakta haftaya o talaka devam edeceğiz. Üçüncü talak konusu gelecek 230. ayette. Talakta iddet var ama iftidada iddet yok. Yani kadının işte şu kadar süre beklemesi diye şey değil. Eğer kadın adetten kesilmişse, hamile olma ihtimali yoksa hemen evlenebilir. Hamile ise doğum yaptıktan sonra evlenir. Hamile değil, adetten de kesilmemişse o zaman da şey yapar. Yani rahminin boş olduğu anlaşılması için bir adet dönemi geçirdi mi hemen bir başkasıyla evlenebilir. Evet, şimdi dersimizin bu bölümünü noktalıyoruz. Çünkü üç talak konusuna girersek yeteri kadar vaktimiz yok. Onu da inşallah haftaya anlatmaya çalışırız. Bakara 230. ayetten devam edeceğiz. Üçüncü talak meselesi ya da üç talak meselesi, onu orada anlatmaya çalışacağız Allah nasip ederse.